Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımıza da Kur'an-ı Kerim'in telaveti ve maliyle başlıyoruz. İranlı karilerden Kasım Radi, Bakara suresinin 261. ayeti kerimesini kıraat ediyor.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العلي العظيم.
Mallarını Allah yolunda infak edenlerin örneği, yedi başak bitiren, her bir başakta 100 tane bulunan bir tek tanenin örneği gibidir. Allah dilediğine kat kat artırır. Şüphesiz Allah ihsanı bol olandır, bilendir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir bölü tr bölü adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Haft Evrang.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evreng adlı programımızın 28. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde İran'daki Kaşkay kabilesinin müziğini ele almak istiyoruz.
Müzik İlk önce Avaz-ı Şehr adlı güzel enstrümantal Kaşkay müziğini dinleyeceksiniz.
Kaşkay kabilesinin müziğinden bahsetmeden önce Kaşkay kabilesinin halkı hakkında biraz bilgi edinmemiz daha iyi olacaktır.
Kaşkay kabilesi İran'ın en kalabalık kabilelerinden biridir. Bu kabile daha sonraları Hindistan'a, Irak'a, Sistan'a ve sonunda Fars iline göç eden Hazar Denizi'nin kuzeyindeki Kıpçak Obası'nın Türkmenlilerinin bir parçası olarak biliniyor. Zamanın geçmesine ve modernite kültürünün oluşmasına rağmen Kaşkay kabilesi görenek ve geleneklerini korudu ve doğada yaşamaktan yararlanır. Siyah çadırda yaşama, Kaşkay müziği, kabileye özgü geleneksel yaşam, yemek ve yiyecekler Kaşkay kabilesinin önemli özelliklerindendir.
Türk ırklı Kaşkaylar Türkçe konuşur. Kaşkay kabilesi uzak geçmişlerden beri Fars elinde ve İran'ın güneyinde vardı. İngilizler ve Portekizliler Kaşkay adını duymaktan korkarlardı. Çünkü onları savaşçı yiğitler olarak görürlerdi. Türkçe bir sözcük olan Kaşka, cesur ve korkusuz birey ve yiğit, pehlivan anlamında da kullanılır.
Şimdi sıra Kaşkay halkının müziğine geldi. İran'ın platosunda binlerce yıldır yaşayan Kaşkay kabilesinin kendine özgü müziği vardır. Tabii bu müzikte Azeri musikesinden de bazı yönler görülüyor. Bu kabilenin çalgıcıları çalgıda ve müziklerin icra edilme yapısında bazı değişiklikler yapmış. Bu değişiklikler Kaşkay bir hava almıştır. Turnalar, aşık gelmiş ve maralabak gibi birçok Azeri folklorik ve İran'ın kuzeybatı bölgesi ve Doğu Anadolu şarkı ve müziği ve bunlara benzer onlarca şarkı icrada ufak değişiklikler yapılarak Kaşkaylar arasında da yaygındır.
Kaşkay müziğinde üç çalgı başka çalgılardan daha fazla kullanılmaktadır. Bunlar kopuz, kerna ve doholdur. Tabii setar, kemençe ve keman da Kaşkaylar arasında yaygınlaşmıştır. Sümer levhalarında oyulmuş müzik aletlerinden biri kısa bir sapa sahip olan ince, enli ve oval bir çanaktır. Bu levhada çalgıcı ayakta durmuş ve çalgıyı bağrına basıyor ve her iki eli kullanarak çalıyor. Kaşkayların bugünkü çalgısı veya setarı onun evrim geçirmiş şeklidir.
Şimdi Üstad Habibullah Gorginpur'un setar solosunun bir bölümünü dinleyeceksiniz. Thank you.
Üstad Habibullah Gorginpur'un Kaşkay Setarı solusunu dinlediniz.
Kaşkay şarkıları çok güzel ve hoştur ve bu şarkıların ana temaları yalnızlık ve ayrılıktır. Kaşkaylar saz, kerna ve nakkari ile otantik müzikler çalan profesyonel çalgıcıları ve şarkıcıları sarban, çengi ve aşık olarak adlandırırlar. Sarbanlar Kaşkay müziğini ne ile çalarlar ve daha çok vokal müzik icra ederler.
Tahran Radyosu.
Kavmi Kaşkay müziği daha çok çengiler arasında yaygındır. Çengiler, kernacı, sazcı ve nakarecidir. Bu sanatçılar genellikle düğünlerde çalarlar. Şimdi sıra aşıklara geldi. Rivayetlerde Kaşkay aşıklarının aslında Kafkasya, Şirvan ve Şeki gibi bölgelerden Fars iline göç ettikleri söylenmiştir. Bu nedenle Kaşkay aşıkları ile Azerbaycan aşıkları arasında ortak yönler vardır. Bu ortak yönler müzikten ziyade icra ettikleri öykülerin temasındadır.
Genel olarak Kaşkay kabilesinin şarkıları sürekli olarak ayrılık, aşkta başarısızlık ve yoksun olmayı simgeliyor veya destansı şarkılardır. Kaşkay müziği hüzün vericidir. Çünkü hayatı birçok olay ve sıkıntı ile beraber olan çok çalışan halkın anılarını anlatıyor ve geçmişin tarihi ve onların kaybedilmiş ilgileriyle uyumludur. Aşıkların şarkıları olan en meşhur Kaşkay şarkıları Kerem, Kuçe Eyvez, Mahmut ve Garipcan'dır.
Şimdi hep birlikte Tehmures Cihangir'in seslendirdiği Kuçe Eyvez'i dinleyeceksiniz.
Güzel Kuçe Eyvez müziğini dinlediniz. Bu şarkı bir Azerbaycan destansı şarkısıdır ve Kaşkay kabilesinin Azerbaycan toprağında kökü olduğundan bu şarkı yüzyıllardır bu kabile arasında da kuşaktan kuşağa aktarılmıştır. Ve bu müzik Kaşkayların destansı hayatıyla birleştiğinden çok hoş ve caziptir. Bu şarkının bir bölümünde şair şöyle diyor.
Yiğitler, bugün savaş günü. Erkekleri yaralarından tanırlar. Başınızda iyi düşünceleriniz olsun. Savaş gününde savaş meydanında baş yuvarlayın. Köroğlu'nun yiğitliği ölümsüz kalmalı. Düşmana arkasını çeviren utansın.
Kaşkay kabilesinin en güzel şarkılarından bir diğeri de Seher Avazı'dır. Seher Avazı Kaşkaylar için en hoş ve en kulak okşayan şarkılardan biridir. Bu şarkı güneşin doğuşundan önce çalınır. Kerna'nın yüksek sesi tüm dağda yankılanır ve yankısı tüm ovalara bile gider.
Uykulu insanları uyandırır ve daha iyi ve daha mutlu bir günün başlaması için haykırıyor. Seher avazı, düğün gününün sabahında ahaliyi haberdar etmek ve töreni resmi olarak duyurmak için damadın evinin yanında çalınıp okunuyor. Damadın annesi renkli mendili kernaya bağlıyor ve aslında bu andan itibaren düğün resmen başlar ve biraz sonra herkes dans etmekle meşgul olur. Misafirler de yavaş yavaş düğün töreninin düzenlendiği yere varır ve Kaşgay mendil dansını icra ederler.
Sevgili dinleyiciler, Heft Evrenk adlı programımızın 28. bölümünün sonuna geldik.
Bizi internet sitemiz olan parsley.ir'den takip edebilir, görüş, istek ve eleştirilerinizi e-posta adresimiz turkish@ws.irib.ir gönderebilirsiniz.
Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı yeni dizi sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesellilere, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz ve oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 4. bölümünü birlikte dinleyelim.
Geçen bölümde Kur'an-ı Kerim taliminden bu semavi dinin akıl ve düşünce temellerine dayandığını, anlaşıldığını ve bu da İslam dini için çok önemli bir imtiyaz olduğunu anlattık. Bu çerçevede İslam dininde düşünce, düşünmek ve böylece ilmi ve marif alanlarında ilerlemekte önemli bir yeri vardır. İslam dini düşünceye dayalı olduğundan inançla ilgili ilkeler hakkında taklit etmeyi ve sırf izlemeyi caiz görmemekte ve herkesin özgürce İslam'ın ilkeleri üzerinde araştırma yapmasını vurgulamaktadır. İslam dininin bir özelliği de tealimi, insanı, fıtratı ve zatı ile uyumlu olmasıdır. Fıtrat ise insanın has özelliklerindendir ve onu hayvanlardan farklı kılar. Hakikat taleplik, hayır ve fazilete eğilim, güzelliğe eğilim ve yine tapma eğilimi insanlarda var olan fıtrı eğilimlerdir.
İslam dininin hüküm ve talimi insan doğası ve fıtratına uygun düzenlenmiştir. Bu yüzden bu semavi dinin hükümleri insan vücudunun tüm boyutlarını kapsar ve kemale doğru yeteneklerinin gelişmesini ve ilerlemesini sağlar. Kur'an-ı Kerim ayetlerinden insanın cisim ve ruh olmak üzere iki boyuttan oluştuğu anlaşılır. Her insanda iki farklı akım rol ifa eder. Her insanda bir yandan onu maddi ihtiyaçları ve içgüdülerini karşılamaya yönelten bir çekim gücü varken öbür yandan da İçinde öyle yetenekler ve kapasiteler vardır ki onu hak ve maneviyata ve Allah katına yaklaşmaya yönlendirir.
İslam dini son ve en mükemmel din olarak beşerin fıtri eğilimlerini de karşılamak üzere bazı programları vardır. İslam dini hem beşerin maddi ihtiyaçlarını karşılamak ve hem manevi yönlerini geliştirmek ve böylece saadet ve kemale ermesine yardımcı olmak için bir takım programlar geliştirmiştir. Fıtri eğilimler tüm insanlarda eşittir ve fıtrat tüm insanların ortak sermayesidir. Dolayısıyla İslam'ın muhatabı belli bir kavim, ırk veya soy veya sınıf değil, insanoğludur ve İslam dini tüm beşeriyeti kurtarmak için gelmiştir. Bu yüzden İslam'ın sunduğu programlar tüm beşeriyeti ve bütün insanları kapsar. İşte bu yüzden de İslam dini tarih boyunca tüm kesimlerin arasına hamiler ve destekçiler bulmuştur. Gerçi İslam dini sosyal adaleti inşa etmek ve mağdur ve mahrum ve mustazaf insanları zalimlerin ve müstekbirlerin elinden kurtarmak için gelmiştir. Fakat İslam'ın tek muhatabı mazlumlar, mağdurlar ve mustazaflar değildir. İslam dini hatta onlara karşı savaştığı sınıfların üzerinde de etkili olmuştur.
İslam dininin bir başka özelliği de bu ilahi dinin tüm asıllar için gönderilen evrensel bir din olmasıdır. İslam dini hiçbir coğrafi bölgeye özgü değildir. Allah Resulü Bisat'ının ardından Roma, İran ve Mısır gibi diyarların liderlerine mektuplar göndererek onları İslam'a davet etmiştir. Eğer İslam dini evrensel olmasaydı böyle bir davette gerekmezdi ve başka milletler ve kavimlerde bu dini benimsemek zorunda değildir. Kur'an-ı Kerim ayetlere İslam dini tüm beşeriyetin hidayete ermesi için gönderilen bir din olduğunu buyuruyor. Yüce Allah Sa'd suresinin 87. ayetinde şöyle buyuruyor. Bu Kur'an ancak alemlere bir öğüttür. Bu ayette de Kur'an-ı Kerim ve Peygamber'in tüm alemlere gönderildiğini beyan ediyor. Yüce Allah bir başka ayette de İslam'ın tüm dinlere karşı muzaffer olacağını müjdeliyor ve Tevbe suresinin 33. ayetinde de şöyle buyuruyor. O Allah müşrikler hoşlanmasalar da kendi dinini bütün dinlere üstün kılmak için Resulullah hidayet ve hak diniyle gönderendir.
Tüm bu özelliklerden hareketle İslam dini diğer semavi dinlerin belli bir zaman diliminde ve belli bir kavim için gönderilmiş olmalarından farklı olarak tüm zamanlar için ve bütün beşeriyet için gönderildiği söylenebilir. İslam'ın bu özelliği aynı zamanda tüm öğretilerini de kapsar. Eğer sade bir dille ifade edecek olursak İslam öğretileri genel kalıplarda beyan edildiği söylenebilir. Yani beşeriyetin saadeti için gerekli olan her şey genel kanunlar şeklinde sunulmuştur. Kuşkusuz zaman ve mekan şartları değiştikçe bu genel kanunlar daha detaylı durumlarla uyumlu hale getirilmeleri ve ona göre yorumlanmaları gerekir. Böylece İslam öğretileri hem beşeriyetin saadeti için gerekli olan genel kurallardır hem de zaman ve mekana göre uyumlu hale getirilebilir. İslam'ın bu özelliği yüzünden artık yeni dinlerin gelmesine hacet yoktur ve İslam dini Yüce Allah tarafından beşeriyete nazil olan son dindir.
İslam dininin bir başka özelliği mükemmel ve geniş kapsamlı, çok boyutlu bir din olmasıdır. Dinin mükemmel ve çok boyutlu olması birbiriyle doğrudan bağlantılıdır. Bazı Müslüman düşünürler de dinin çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşumu, Kur'an-ı Kerim'in çok boyutlu ve geniş kapsamlı oluşu ile aynı mevzu olduğunu savunuyor ve bunun için bazı ayetlere istinad ediyor. Örneğin Nahl suresinin 89. ayetinde Yüce Allah şöyle buyuruyor. Ayrıca bu kitabı da sana her şey için bir açıklama, bir hidayet ve rahmet kaynağı ve Müslümanlar için bir müjde olarak indirdik. Bu ayete göre Kur'an-ı Kerim'in nazil oluşunun gayesi aydınlatılmaktadır. Kur'an-ı Kerim insanları hidayete erdirme ve gelişmelerine ve ilerlemelerine yardımcı olmak üzere nazil olduğundan burada her şeyden maksat beşerin kemale ermek için gerekli olan her şeydir. Kur'an-ı Kerim'de bu semavi kitabın insanların hidayete ermesi için gerekli tüm her şeyi de aydınlattığı beyan ediliyor.
İslam'ın geniş kapsamlı ve çok boyutlu olduğunu ispat eden özelliği insanları tanımlamaya gösterdiği ilgidir. Geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir dinin insanları tanımı alanında derin bakışı olması gerekir. İslam dininde insanın tüm boyutlarına özen gösterilmiştir. Bu dinde insanın varlık alemindeki konumu, kemale erme etkenleri, ihtiyaçları ve bu ihtiyaçları karşılama yolları, insanın kendisi, yaratanı ve doğa ile ilişkileri, bireysel ve sosyal yaşamında hakim olan ilahi sünnetler gibi durumlardan detaylı bir şekilde söz edilmiştir.
İslam taliminin sadeliği ve kolay anlaşılır olması bu semavi dinin bir başka özelliğidir. Kuşkusuz tüm beşeriyet için ve tüm zamanlar için gelen bir din, benimsenmesi zorlu ve meşakkatli olmaması gerekir. İslam dini talimlerinin sadeliği ve beşeri fıtrata uygun oluşu itibariyle her insanın ruhunu okşar ve derinden etkiler. Bazı insanlarda çok geçmişte nazil olan bir dinin nasıl çeşitli zamanlarla insanların ihtiyaçlarını karşılayabiliyor diye bir soru gündeme getirir. Ya da 14 asır önce Allah tarafından insanların yaşamının yönetilmesi için nazil olan bir dinin nasıl zamanın gereksinimlerine ayak uydurduğunu ve çağımız insanının ihtiyaçlarına cevap verdiğini soranlar olur.
Bu sorulara cevap vermeden önce insani ihtiyaçların neler olduğuna bakmak gerekir. İnsanların ihtiyaçları iki gruba ayrılır. Bunlar birinci ve ikinci dereceden ihtiyaçlardır. Birinci dereceden ihtiyaçlar insanın fıtratı ve içgüdüleriyle ilgili durumlardır ve insan yaşadıkça bu ihtiyaçlarda yaşar ve zaman ve mekandan bağımsız olarak daimidir. Örneğin yemek, içmek, giyim, kuşam, konut ve yine tapma ve öğrenme ve bilgi edinme gibi ruhi ihtiyaçlar. Ya da başkalarıyla işbirliği yapma veya özgürlüklerden yararlanma gibi sosyal gereksinimlerdir. Ancak bazı ihtiyaçlar ikinci dereceden ihtiyaçlardır ki her çağda ve zamana göre değişebilir. İkinci dereceden ihtiyaçlar insanların temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere birer araç gereç sayılır ve her çağda yaşanan değişikliklere göre de değişir.
Muhterem dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İranlı ünlüler, evrensel mefahirler. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlüler, evrensel mefahirler başlığı altında hazırladığımız sohbetimizin her bölümünde sizleri şu anda mezarları İran sınırlarının dışında kalan ünlü İranlı şahsiyetlerle tanıştıracağız. Birçoklarının eserleri hem İran'da hem dünyada yayınlanan bu ünlü şahsiyetlerin ve düşünürlerin kendileri ve eserleri evrensel miras sayılıyor. Mevlana, Nizami Genci, Şeyh Şahabettin Suhraverdi, Ebu Rihan Biruni, Hoca Nasreddin Tusi, sözünü ettiğimiz İranlı bilgin, arif ve düşünürlerin örnekleridir. Birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde Perslerin İran'da Hahamenişi adıyla ilk ve en büyük imparatorluğu inşa ettiklerine ve İran platosunda yer alan tüm medeniyetleri birleştirmeyi başardıklarını anlattık. Hahamenişler ilk kez Kraliyet Caddesi'ni inşa etti ve böylece bu caddenin geçtiği bütün topraklarda yaşayan çeşitli kavimlerin ve milletlerin maddi ve manevi irtibat kurmalarına imkan sağladı. Kraliyet Caddesi Şuş topraklarından başlıyor ve Mezopotamya'dan şimdiki Türkiye topraklarına kadar uzanıyordu. Bu caddelerin uzunluğu ise 2800 kilometre kadardı. Bu cadde askeri güvenlik ve istihbarat gibi alanların dışında ticaret ve kültürel alışverişinde de rol ifa etti ve ilk kez geniş bir alanda çeşitli medeniyetler arasında irtibat kurdu. Kraliyet Caddesi daha sonraları İpek Yolu ile ün yapan yolun bir parçası oldu. Bu cadde İşkaniler döneminde Akdeniz'den Çin'in Sinkiyang eyaletine kadar uzandı ve İran bu yolun tam ortasında ve merkezinde yer aldı. İpek yolu üzerinde birçok medeniyet, din ve kültür yer alıyordu ve bu cadde 2000 yılı aşkın bir süre onları birbirine bağladı. Bu arada İpek yolu üzerinde bulunan medeniyetlerde eski İran medeniyeti ve İslami İran medeniyeti izlerine rastlanması İran'ın bu bölgelerin üzerindeki nüfuz ve iktidarını yansıttığı belirtilmelidir.
İran, dünyanın doğusunda yer alan Çin ve Hindistan'ın aksine dünya coğrafyasının merkezinde yer alan bir devletti. Bu yüzden sürekli küresel irtibatlara ulaşma imkanı vardı. İran kültürü Çin ve Hindistan kültürünün aksine sürekli başka kültürlerle teamül içinde olup her türlü maddi manevi irtibattan yararlanabiliyordu. İşte bu yüzden İran'ın kültürel değişimi dıştan etkilenen ve dış dünyayı etkileyen bir süreçti. Çin ve Japonya gibi kültürlerin aksine içe dayalı bir kültürel değişimle sınırlı kalamıyordu. Nitekim İran kültürü üzerinde araştırma yapan uzmanlar, İran kültürü ancak çeşitli kültürlerin arasında yaratıcı bir arabulucu rolü ifa ederek bekasını sürdürmeyi başardı.
Geçen bölümde Eşkanilerin İpek yoluna özel önem verdiklerine ve Eşkanilerden sonra iktidar olan Sasanilerin de bu yoldan büyük faydalar sağladıklarını anlattık. Bu dönemde de Eşkaniler döneminde olduğu gibi İpek yolunun merkezi İran'ın Mezopotamya'da yer alan başkenti Tisfun'da yer alıyordu. Sasaniler döneminde İranlılar İpek ticaretinden başka İpek'ten enfes kumaşlar üretme ticaretine de başladı ve böylece İpek kumaş üretiminde usta yerler ortaya çıktı. O dönemde Çin'den gelen işlenmemiş İpek Sasanilerin Şuş ve Cundişapur ve Şuşler kentinde İpek atölyelerinde işleniyor ve İpek kumaşa dönüştürülerek İpek yol üzerinden ihraç ediliyordu. İşin ilginç tarafı bu dönemde üretilen İpek kumaşların sadece Avrupa piyasalarında değil hatta Çin ve Japonya piyasalarına bile ulaşmasıydı. Japonya Kraliyet Müzesi'nde yer alan ve Sasaniler dönemine ait olan İpek kumaşlar bu iddiayı doğruluyor.
Sasaniler kara yollarından başka İpek yolunun deniz güzergahlarına da musallat oldu ve güçlü bir donanma kurmak ve yük gemilerini harekete geçirmek suretiyle Roma İmparatorluğu'nun deniz gücüyle mücadele etmeye başladı ve bu gücü bölgedeki denizlerden atmayı başardı. İran aynı dönemde Serendip Adaları ve Malaya sahilleri ve Hindistan'ın kıyılarında bazı ticaret büroları açtı. İran'ın Hint Okyanusu'nda ticaret yapan limanların üzerindeki sultası bu dönemden sonra İslami çağda da devam etti. Öte yandan Fars Körfezi'nden Umman Denizi'ne ve oradan Hint Okyanusu'na uzanan baharat yolu da Sasaniler döneminde İran donanması ve bezirganları sayesinde gelişti. Ve Hindistan baharatı bu yoldan İran'ın başkenti Tisfun'a ve buradan da İpek yolu üzerinden Akdeniz ve Roma'ya, oradan da Bizans'a ihraç edilmeye başladı. İranlı bezirganlar bu dönemde hatta Çin'in güneyinde Kanton limanına kadar gidiyor ve işlenmemiş ipeği bu limanda Çinli bezirganlardan satın alıyordu.
Sasani devletinin çökmesi ve İslam dini bölgeye ayak basmasından önce İpek yolunun üzerinde yer alan bölgede ticaret İranlıların tek elindeydi ve bölgenin hemen hemen her yerinde ticari temsilcilikleri ve kültürel nüfuzu bulunuyordu. O dönemde İranlı denizciler Vietnam sahillerinden Çin'in güneyinde Kanton limanına kadar geniş bir alanda faaliyet yürütüyor ve ticaret yapıyordu. Aslında tüm bu yollar İran devletine diğer birçok kavim ve milletle kültürel ilişki kurmasına zemin oluşturuyordu. Yine İranlılar birkaç yüzyıl öncesine kadar bu yolları kullanarak diğer kavimler ve kültürlerle irtibat halindeydi.
Evet, İran coğrafi bakımdan, özellikle tarihi ve kültürel coğrafya açısından dünyanın ilk medeniyetlerinden ve din, düşünce, sanat, kültür, maddi manevi kazanım beşiklerinden biridir. Bu topraklar çeşitli milletlerin, kavimlerin ve aşiretlerin yaşadığı ve göç ettiği ve yine birçok küçük büyük savaşın devam ettiği topraklardır. Bu geniş irtibat yüzünden İran bölgede geniş karayolları inşa etti ve bu yolları kullanarak diğer bölgelerde bulunan medeniyetlerle etkili iletişim ve etkileşim içinde oldu.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Değerli dinleyiciler, Esmaül Hüsna adlı sohbetimizin 89. bölümünde sizlerle beraberiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle kısaca kendisine ihtiyaç olunan ve kendisinden yardım beklenen Müste'an ismi şerifi hakkında konuşacağız.
Dinleyiciler, hatırlanacağı üzere geçen sohbetlerimizde A'raf suresinin 180. ayetine değinmiştik. Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinde şöyle okuyoruz. En güzel isimler Allah'ındır. Ona o güzel isimleriyle dua edin ve onun isimleri hakkında gerçeği çarpıtanlara bırakın. Bu ayetin sebebi nüzulü hakkında şöyle okuyoruz. Müşrikler Resulullah'ın ya Allah ya Rahman dediğini duyunca o Hazret'e kinaye ile kendilerini kaç tanrılıktan men ettiğini fakat kendisinin başka diğer tanrıları çağırdığını söylediler.
Böyle bir durumda İsra suresinin 110. ayeti nazil oldu ve şirk ve kaç tanrılık düşüncesini reddetti. De ki ister Allah diye çağırıp yalvarın. İster Rahman diye çağırıp yalvarın, hangisiyle dua edip yakarırsanız olur, zira en güzel isimler O'nundur. Tabii ki daha önce de belirttiğimiz gibi bu okumak sırf mübarek ve kutsal isimleri dile getirmek anlamında değil. Zira sadece dua etmek, namaz kırmak ve Esma-ül Hüsna'yı zikretmek her ne kadar da Allah'ı zikretmek ve anlamaktır fakat insana yüksek bir mertebe kazandırmaz. İnsanı yücelten ve ilahi kata yaklaştıran ise bu isimleri doğru ve bilinçli kavramak ve kalpte hissetmektir.
Esma-ül Hüsna'dan müstean ismi şerif, kendisine dayanılan ve yardım dilenilen avn kökünden türetilmiştir. İstinat kelimesi de aynı kökendendir. Bu kelime insanın tek başına bir şey yapamadığı bir yerde kullanılır. Başka bir ifadeyle istinat, tek başına bir işi yapmaktan aciz olan müstein yani yardım talep edenin zaaf ve acizliğinin giderilmesidir. Bu yüzden mümin insan ister büyük ister küçük her şeyi Allah'tan ister. Zira müstean olan Allah hem onun haysiyetini korur ve hem onu rezil etmez, üstelik onu saygın saymış ve her hacetini yerine getirmiştir. Hatta Yüce Allah genelde kullarının istediğinden çok daha fazlasını inayet buyurur.
Müstean ismi şerif Kur'an-ı Kerim'de iki kez ve sadece Allah Teala hakkında kullanılmıştır. Müstean güç sahibidir. Zira başkasına yardım etmek isteyenin kadir olması gerekir. Aksi halde ondan yardım istemek akıllıca olmaz. Bu yüzden Yüce Allah bu konuyu en iyi şekilde A'raf suresinin 197. ayetinde beyan ediyor. Allah'tan başka taptıklarınızın ise size yardım etmeye güçleri yetmez. Onlar kendilerine de yardım edemezler.
Müstean olan Allah kesinlikle kimseye ihtiyacı yok. Zira muhtaç olan biri başka bir muhtacın elini etkin bir şekilde tutamaz ve bu sıfat sadece ve sadece Allah'ta bulunur. Yüce Allah bu gerçeği Fatır suresinin 15. ayetinde hatırlatarak şöyle buyuruyor. Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise her bakımdan sınırsız zengin olandır. Övülmeye hakkıyla layık olandır.
Daha önemlisi müstean olan Allah'ın hem kadir olması hem de gani olmasını unutmamaktır. Enbiya suresinin son ayeti olan 112. ayeti uyarınca yardımına sığınılan Rahman'dır. Hiç şüphesiz bu ilahi sonsuz rahmet ve sevgi kullara yardım etmeyi gerektiriyor. Bu yüzden kullar ona yönelttikleri her ihtiyacın karşılığını müstean Allah'tan alabilirler.
Mübarek müstean ismi Allah'ın kullarına yardım etmesini anlatıyor. Hazreti Yakup aleyhisselam evladı Hazreti Yusuf aleyhisselam kaybolduğunda Allah'tan istiânette ve yardım talebinde bulundu. Kur'an-ı Kerim'in Yusuf suresi 18. ayeti uyarınca Hazreti Yakup diğer evlatlarının onu kandırmak amacıyla Hazreti Yusuf'un kanlı gömleğini görünce onlara hitaben şöyle buyurdu. Artık bundan sonra bana düşen güzel bir sabırdır. Sizin bu düzüp uydurduklarınıza karşı kendisinden yardım istenecek olan Allah'tır.
Tahran Radyosu.
Resul-i Ekrem'den nebevi bir hadiste o hazretin sahabelerinden Ebu Zer Gaffari'ye hitaben şöyle buyurduğu belirtiliyor. Ey Ebu Zer! Bir istek ve talepte bulunmak istediğinde, istek ve talebini sadece aziz ve celil olan Allah'tan iste. Gerçekten de Allah, kaza ve kader kalemiyle kıyamete kadar böyle yazmış ve şöyle yazmıştır ki, eğer tüm insanlar toplansa ve sana bir yarar ve kar sağlamak istese, lakin Allah bunu sana mukadder buyurmamış ve yazmamışsa yapamazlar. Ve eğer tüm insanlar sana zarar ve ziyan vermeye çalışsalar ve Allah bunu mukadder buyurmamış ve yazmamışsa sana hiçbir şekilde zarar veremezler.
Müslümanlar Allah'ın emri üzerine her namazda ancak sana tapıyor ve senden yardım talep ediyorum diyorlar. Fakat dikkat edilmesi gereken ise Fatiha suresinin 5. ayetinde sadece senden yardım diler cümlesiyle kendini tek müstean ve yardım ulaştıran olarak tanıtan Yüce Allah, Maide suresinin 2. ayetinde şöyle buyuruyor. İyilik ve takvada yardımlaşın.
Avn kökünden olan teavvun kelimesi yardım anlamındadır. Bu yüzden her Müslüman kulluğunu ilan etmek için diğer mahluklar ve Allah'ın kullarına yardım etmesi gerekir. Fakat ister başkalarından yardım isteyelim, ister başkaları bizden yardım istesin, tüm bu yardımların Allah'a döndüğünü, Allah'ın desteği olmazsa kimsenin yardımı başkası için yararlı olmayacağını unutmamak gerekir. Bu yüzden ancak müstahan olan Allah'a tevekkül etmek gerekiyor.
İlginç olan ise tevekkül kelimesinde de bir nevi çaresizliğin olmasıdır. Yani mütevekkil olan kişi bir nevi kendi çaresizliğini anlamış ve onun zayıflığını telafi edebilecek kişiye tevessül ederek ondan yardım talep ediyor. Fakat dikkat edilmesi gereken ise insanların tümünün de bir nevi zayıf ve güçsüz oldukları için tam anlamıyla başkasına dayanamayacağıdır. Bu yüzden en iyisi bizim tevekkülümüzün kadir ve mutlak gani olan bir kaynağa tevekkül etmemiz.
Nitekim Resulullah da tevekkülün tefsiri hakkında bir rivayette şöyle buyuruyor. Tevekkülün anlamı insanın fayda ve zarar ve bağışlamak ve mahrumiyetin insanların elinde olmadığına ve onlara da umut bağlamamasına yakin etmesidir. Ve eğer bir kul Allah'tan başkası için bir şey yapmayacağı ve ondan başkasına umut bağlamayacağı ve ondan başka kimseden korkmaması gereken marifetin bağışlamasına ulaşırsa bu tevekkülün ta kendisidir.
Değerli dinleyiciler, bugün de sizlerle güzel bir duada ellerimizi müstahan Allah'a doğru açıyor ve şöyle diliyoruz. Allah'ım, senden yardım diliyor ve sana tevekkül ediyorum. Allah'ım, işimin zorluğunu benim için azalt ve iyi işlerde senden talep ettiğinden daha fazlasını rızkım kıl ve tüm şirretlikleri benden uzaklaştır. Allah'ım, göğsümü bana genişlet ve işimi bana kolaylaştır. Allah'ım, senden hayatımı, dinimi, ailemi, akrabalarımı, bana ve onlara verdiğin dünya ve ahiret tüm nimetlerini korumanı ve bizi her kötülüklerden korumanı istiyorum ey Kerim.
Muhterem dinleyiciler, bugünkü sohbetimizin de sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce bizleri www.parsday.com adresinden takip edebileceğinizi, turkish@ws.irib.ir adresinden de programlarımız hakkında öneri ve eleştirilerinizi iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Düzenli Hayat.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bu bölümde çocuklar ile ilgili iletişim becerileri ve onlar ile iletişim kurmasının önemi hakkında konuşacağız.
İstenilen hayata sahip olmak için fiziksel ve ruhsal sağlığın yerinde olması çok önemlidir. Kimi zaman istediğiniz hayatı elde etmek için hayat tarzınızı da değiştirmeniz lazım. İşte biz Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizde doğru alışkanlıkları yanlış alışkanlıklardan ayırmak için sizlere bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu programda yaptığımız tavsiyeler ise genel tavsiyelerdir. Belki sadece bazıları işinize yarayabilir. Tam olarak kendinize özgün alışkanlıklar kazanmak için doktorunuza veya danışmanınıza başvurabilirsiniz.
Çocukların iletişim becerileri, çocuklarda başarılı sosyal ilişkilerin temelini oluşturan ve insanlar arasında samimi ve sıcak ilişkilerin oluşmasına yol açan becerilerdir. Bu becerileri öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Çünkü topluma girerken ve akranlarını tanırken güven kazanmalarına ve kendilerini önemli ve sevimli hissetmelerine yardımcı olur. Çoğu çocuğun sevdikleriyle iletişim kurmak için basit ve uygun yöntem ve stratejileri bilmesi gerekir. Buna rağmen çocuklardan bazıları uzun süre birlikte oynayabilir ve çalışabilir ancak birbirleriyle aktif olarak iletişim kuramazlar. Bu nedenle çocuklara ve gençlere iletişim becerilerinin öğretmesi çok önemlidir.
Çocukların iletişim becerileri sözlü ve sözlü olmayan iletişim becerileri olmak üzere iki ana gruba ayrılmaktadır. Beden dili ve göz teması çocuklarda sözlü olmayan iletişim becerileri arasındadır ve jestleri, el ve ayak hareketleri, mimikleri, nasıl oturulacağını veya ayakta duracağını, yüz ifadeleri, başının durumu ve duruşunu kapsar. Göz teması kurmak, konuşma arzusunu gösterir. Selamlaşma, kendini tanıtma ve sohbet başlatma da çocuklarda sözlü iletişim becerileri arasındadır.
Çoğu çocuklar selamlama gibi kelimelerin yanı sıra değişen yüz ifadeleri, ses tonu, nasıl oturdukları veya ayakta durdukları gibi kelimeleri kullanmayarak arkadaşları ve akranlarıyla iletişim kurar. Birbirlerini selamlarken hangi kelimeyi söyledikleri önemli değil. Birbirlerini mutlu ve anlayışlı bir ses tonu ve yüzle selamlamaları önemlidir. Tipik olarak çocuklar ilk karşılaşmalarında kendilerini tanıtırlar ve ilgilerini ve iletişim kurma isteklerini birbirlerine isim vererek ifade etmeye çalışırlar.
Bu adımlardan geçtikten sonra çocuklardan birinin öne çıkması ve sohbet için ilginç bir konu açması gerekiyor. Bazen çocuklar konuşacak bir şey düşünemezler. Bu gibi durumlarda az önce yaptıkları iş ve faaliyetler hakkında basit bir soru sorabilirler. Konuşmanın başında onları birbirleriyle konuşmaya teşvik etmek için ilginç ve çekici olan bir konuyu gündeme getirmek gerekiyor.
زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید زدل ظلمت کینه ها رفت چراغ تفاهم درخشید
Çocukların iletişim becerilerinin güçlendirilmesi önemlidir. Çünkü hiç şüphesiz yakın ve empatik arkadaşları olan çocuklar pasif ve izole çocuklara göre daha mutlu, daha sosyal ve daha başarılıdır. Çünkü düşüncelerini, hayallerini, maceralarını, başarılarını ve hatta başarısızlıklarını onlarla paylaşabilir, bir arada olmanın ve onlarla birlikte olmanın tadını çıkarabilirler. Yakın arkadaşları kolay seçmeyen çocuklar her zaman bir köşede tek başlarına durup akranlarının oyunlarını izlemek zorunda kalırlar.
Bu nedenle çocuklara iletişim becerilerinin öğretilmesi anne babaların planlamaları gereken diğer eğitim süreçleri arasında yer alıyor. Çünkü çocukların ilk tanışmaları ve akranlarıyla olan arkadaşlıkları sosyal ilişkilerinin gidişatını derinden etkiler. Bu amaçla sohbetimizin devamında çocuklara iletişim becerilerini öğretmek için bazı yöntemlere değineceğiz.
Çocuğunuz biriyle konuştuğunda onu diğer kişilerin gözlerinin içine bakmaya ve etkili bir şekilde iletişim kurmak ve güven inşa etmek için onlarla konuşmaya teşvik edin. Ayrıca çocuğunuzun farklı duyguları taklit etmesine izin vermelisiniz. Mutluluk, öfke, umutsuzluk, heyecan, yaramazlık, tuhaflık, sinirlilik, yorgunluk, korku, tehlike ve benzeri duygular bu türdendir. Çocuklara duyguları öğretirken çocuğunuza sizi neyin mutlu ettiğini veya neyin üzdüğünü söylemeniz de çok önemlidir. Bu yüzden yanlış bir şey yaptıklarında kendimizi ciddiye almalı ve üzgün olduğumuzu söylemeliyiz.
Tahran Radyosu.
Çocuğunuzun duygularını sözlü ve sözsüz olarak ifade etmeyi, diğer insanlarla etkileşim kurmayı ve sosyal uyaranlara yanıt verme öğrenmesi gerekiyor. Çocuklarınızın doğru selamlamayı ve tepkiler göstermeyi öğrenmelerine yardımcı olun. Çocuklar başkalarıyla düzgün bir şekilde etkileşim kurmak, utancın üstesinden gelmek, tepkileri yönetmek ve doğru duyguları ifade etmek için yardıma ve rehberliğe ihtiyaç duyarlar. Çocuklarınızın konuşmakta, sorun sormakta ve ihtiyaçlarını, arzularını, inançlarını ve fikirlerini ifade etmekte özgür olduklarını bilmelerini sağlayın.
Yalnız bir çocuk dünyayla etkileşimde zorluk çekebilir. Çocuğunuza eşlik edin ve ona farklı durumlara maruz kalması ve farklı insanlarla tanışması için bir şans verin. Eğlence dersleri, oyun alanları, parklar ve spor aktiviteleri gibi onlara sosyalleşme fırsatı verin. Çocuklar diğer çocuklarla veya yetişkinlerle etkileşime girdiğinde kişiliklerinin temelini oluşturan bir dizi kişiler arası beceriler geliştirirler. Korkusuzca iletişim kuran ve duygularını ifade eden çocuklar yaşlandıkça karmaşık durumlarla başa çıkmaya daha hazırlıklıdır. Çocuklarınızın iyi iletişim becerilerini sürdürmelerine ve müzakere, problem çözme, sözsüz iletişim, atılganlık, pazarlık ve topluluk ve kalabalık önünde konuşma gibi beceriler geliştirmelerine izin verin.
Ebeveynler bir çocuğun farklı becerileri öğrenmelerinde ilk öğretmeni olduklarından dolayı çocuğuna farklı beceriler kazandırabilmeleri için farklı ortamlarda bu becerilerden yararlanabilmeleri gerekir. Bazı ipuçlarını bilmek çocuğunuzun iletişim becerilerini geliştirmenize yardımcı olacaktır. Bu stratejilerden biri çocuğa yeterince fırsat vermektir. Bazı ebeveynler diğer kişi konuşmayı bitirmediğinde konuşmaya alışır. 5 ile 10 saniye kuralını kullanmak, çocuğunuza düşünmesi ve yanıt vermesi için bolca fırsat vermenin iyi bir yoludur. Ayrıca çocuğun hatalarını aşırı düzeltmemeye dikkat etmelisiniz. Çocuğunuzu tam yetişkin bir insan olarak muhatap almak önemlidir. Çocuğunuzla konuşurken göz teması kurun ve cevap vermesini bekleyin. Çocuklar anne babalarını taklit ettikleri için sizin konuşma ve sosyalleşme tarzınız çocuğunuza rol model olacağını unutmayın. Günümüzde çoğu ebeveyn televizyonu çocuklarını eğlendirmek için kullanıyor. Televizyonun açık olduğu süreyi sınırlamanız önerilir.
Senaryo oluşturma, spontane oyunlar, akranlar veya yetişkinlerle etkileşim, çocukların iletişim becerilerini geliştirmeleri ve gelişmeleri için iyi fırsatlar sayılır. Çocuğunuzun dil yapılarına ne kadar çok maruz kalırsa onları o kadar çabuk anlamaya ve benimsemeye başlar. Çocuğunuza kitap okurken ona kitaptaki resimleri gösterebilir, resimleri açıklayabilir ve sizinle konuşmaya teşvik edebilirsiniz. Bu çocuğun hayal gücünü arttıracaktır. Aynı zamanda onu dilin, cümlelerin ve kelimelerin yapılarıyla tanıştırır. Çocuklara açık uçlu sorular sorun. Bu uzun sorular ve cevaplar çocuğunuzun düşünmeye ve tartışmaya başlamasına neden olacaktır.
Ayrıca özellikle çocuğunuz küçükken kelimeleri ve cümleleri tekrarlaması gerekir. Öğrenmenin sırrı tekrardır ve bu sayede çocuklar ifade ve iletişim becerilerini geliştirebilirler. Ayrıca çocukla ilgili kararlar vermeye çalışırken veya yaptığı yanlışlar konusunda onu uyarmaya çalışırken çocukla konuşmak için zaman ayırın ve onun bakış açısını sorun. Ardından nedenini belirterek sonuca varmaya çalışın. Bu noktaya dikkat etmek çok sabır ister ama uzun vadede olumlu bir etkisi olacaktır. Çünkü onun ifade sanatını güçlendirmesinin yanı sıra akıl yürütme, tartışma, empati kurma ve diğer sosyal becerilerinin şekillenmesinde etkilidir.
Ergenlerin ebeveynlerinin de ergenlerin iletişim becerilerinin farkında olmaları ve ergenlerini eğitmeleri gerekir. Çünkü bu ergenlerle olan ilişkilerimizin kalitesi üzerinde büyük bir etkiye sahiptir. Örneğin aktif dinleme becerisine sahip olmak, yalnızca insanların söylediği kelimeleri dinlemekle kalmayıp, aynı zamanda özel olmayan davranışlarıyla yansıttıkları duyguları anlamamızı sağlayan bir beceridir. Her ikisi de iletilen genel mesajı anlatmakta önemlidir. Bu beceri karmaşıktır ve tekrar tekrar alıştırması yapılması gerekir.
Kendine güvenme ve özgüven, kendini doğrudan güvenle ifade edebilme veya başkalarının haklarına ve sosyal durumlarına ve konumlarına saygı duyarak düşüncelerini, duygularını veya duyularını ifade edebilme yeteneğiyle karakterize edilen bir ilişki tarzıdır. Cesaret, kişinin benlik saygısını ve özgüvenini etkiler. Bu nedenle ergenlerin cesaret pratiği yapması şüphesiz çok faydalıdır. Bu, bir koç veya terapistle sağlanan bir eğitim programı aracılığıyla kazanılabilen karmaşık bir beceridir. Ancak cesaretin bazı yönleri evde ve okulda basit çalışmalar ve alıştırmalarla öğretilebilir. Belki de en önemli şey gençlere haklarını talep etmədə, soru sormada, sohbət başlatmada, fikir və duyğularını ifadə etmədə yanlış bir şey olmadığına dair güvəncə verməkdir. Digər insanlara saygılı bir şəkildə hayır deməkdə yanlış bir şey yoxdur.
Bu alandakı bir diğer önemli eğitim girişimi duygusal öz farkındalık uygulamasıdır. Neden belirli bir duygusal yaklaşıma sahip olduğumuzu anlamak ve bu duyguları nasıl yöneteceğimizi bilmek, ister kendi kendine motivasyon olsun, ister başkalarını tanıma veya empati kurma yeteneği olsun, hayatımızın her alanında ve başkalarıyla ilişkilerimizde başarı ve mutluluk için çok önemlidir. Bunu bilmek gerekir. Söylediklerimize ek olarak ifade tarzı her zaman çok önemlidir. İnsan davranışının sözel olmayan yönlerinde göz teması, ses tonu, yüz ifadeleri, hareketler, sosyal mesafe, dil ve vücut pozisyonuna dikkat edilmelidir.
Değerli dinleyiciler, Düzenli Hayat isimli seri sohbetimizin bir başka bölümünün sonuna geldik.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.com'u takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın.
İran Radyo Podcast. İran Plutosu, dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Elam, yanık kent, silk gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. İranlılarla olan davranışlarınızdan mümkün olduğunca hiyerarşiyi koruyun ki kimseyi kırmayın. Çünkü İranlılar arasında var olan samimiyet ve sıcaklığa rağmen saygının özel bir yeri vardır. Bu yüzden davranışlarınıza dikkat edin. Bundan önceki sohbetimizde İranlılar arasında kültür, itibar ve onur konusunu Yunan gezgin Sofia Kotlake'nin sözleriyle aktarmıştık. Bugünkü sohbetimizde ise İranlılar arasındaki resmi ve gayri resmi davranış biçimlerine aşina olmak istiyoruz. Bu bölümde bazı davranış ilkelerini analiz ve inceleme amacıyla ayrı ayrı ele alsak da çoğu bu ilkeler birbirleriyle etkileşim halindedir. Fakat farklı davranışlarda kendini gösterir. Sofya A. Kutlaki, İranlılar Arasında adlı kitabında İranlıları farklı durumlarda hitap etme biçimlerinden bahsetmiştir. Şimdi Sofya'nın sözlerini dinleyelim. 1980'lerin sonlarından bir anıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. O zamanlar Londra'da bir İran şirketinde çalışıyordum. Birkaç yıldır orada çalışan İranlı meslektaşlarım vardı. Bir gün bir meslektaşım diğerini küçük ismiyle çağırdı ve o kadın da beni küçük ismimle çağırdığı için ben de bunu yapabileceğimi düşündüm. Ama bunu yaptığımda hoşuna gitmedi ve bana Zeri değil, hanım rahmeti dedi. Evet, yanlış yapmıştım zira o benden çok daha büyüktü ve birbirimizi tanıdığımız sürede kısa olduğu için onu küçük ismiyle çağırmamam gerekiyordu. İranlılar aile ve toplumun bir parçası olarak birbirleriyle birçok ilişkiye sahiptir. Ve bu ilişkilerde birçok davranışı norm ve kural olarak kabul etmişlerdir. Birçokları bu davranışları dini görevleri olarak görmekte. Başkalarına saygılı ve nazik davranmak, çocukların doğru eğitimi ve değerli ilişkilerin öğretilmesi İranlılar için son derece önemlidir. Bu ülkenin insanlarına göre iyi davranışa sahip olmak çocuklarda yerleşmesi gereken en arzu edilen özelliklerdendir. Genel olarak İranlılar ses yükseltme, kavga etme ve küfür etme gibi durumlara girmemeye özen gösterirler. Bir sonraki konu ise önceki konuyla alakasız değil ama biraz farklı olan şey İranlılar arasındaki nezaket ve adaptır. Saygı, alçak gönüllülük, empati, nezaket ve adabın korunmasında üç önemli ilkedir. Bu konuyu duymanız ilginç gelebilir. Zira bu ülke insanlar arasında saygı ilkesine göre her zaman muhataplarını kendilerinden daha yüksek ve daha iyi bir pozisyonda konumlandırırlar. Ve alçak gönüllülük ilkesine göre kendi konumlarını gerçekte olduğundan daha düşük olarak ifade ederler. Sonuçta insanlar arasındaki empati sayesinde her zaman başkalarının meselelerine, ihtiyaçlarına, refahlarına ve rahatlıklarına dikkat ederler. Sanki başkalarıyla ortak bir paydaları varmış gibi. Bir yabancı ilk kez bir İranlıyla tanıştığında alışık olduğu davranışların aksine birçok kişisel soruya cevap vermek zorunda olduğunu fark eder. Örneğin İranlılar kişinin yaşını veya gelir seviyesini sorarlar. Evli olup olmadığını veya çocuğu olup olmadığını sorarlar. Eğer yoksa bunun nedenini öğrenmek isterler. İranlılar da kendi kişisel bilgilerini başkalarıyla paylaşmaktan çekinmezler. İranlıların bu tür soruları sormaktaki amacı kişileri daha iyi tanıyabilmektir. Bu tür bilgi alışverişi İranlının başkalarıyla doğru bir şekilde etkileşimde bulunmasına yardımcı olur. Elbette tüm bunlar empati göstergesi olabilir. Onlar sizi tanıdıkları çevresine almak isterler. İran'da yaşadığım süre boyunca fark ettiğim bir diğer nokta, Farsça'da ikinci tekil şahıs için iki zamir bulunmasıdır. Biri samimi ve gayri resmi sen, diğeri ise resmi ve nazik siz. Bu durum bir yabancıyı
İranlılara hitap ederken farklılık gösterdiğinde daha ilginç hale geliyor. Bu zamirlerin kullanımı başlangıçta bana garip gelmişti. Ancak daha sonra bir İranlı arkadaşım bana bu durumu izah etti. İran'da sen zamirinin aile ve çok yakın arkadaşlar dışında kullanılması saygısızlık, hatta küstahlık olarak kabul edilir. Aile üyeleri ve yakın arkadaşlar bile başkalarının önünde birbirlerine resmi siz zamiriyle hitap ederler. Genel olarak başkalarına hitap ederken siz zamirinin kullanımı bir nezaket biçimi olarak görülmektedir. Yabancı kişiler, örneğin satıcılar, banka görevlileri, taksi şoförleri veya hatta doktorlar benim İranlı olmadığımı anladıklarında bana sen zamirini kullanıyorlardı. Başlangıçta benimle gerektiği gibi davranılmadığını düşündüm. Ancak bir arkadaşım bana İranlıların başkalarına saygı göstermek için nezaket kurallarına uyduğunu, fakat yabancılarla etkileşimde daha rahat davrandıklarını söyledi. Arkadaşımın söylediğine göre tüm İranlılar istisnasız yabancılara nazik ve tamamen dostça davranıyorlar. Bu yüzden benim için asla bir hakaret niyetinde değildiler. Yabancıların bulunduğu durumlarda İranlıların geleneksel kuralları gereksiz bulduklarını ve kendi vatandaşlarıyla etkileşimde kullandıkları kuralları bir kenara bırakmaya çalıştıklarını anladım. İran'da zamirlerin kullanımı ile ilgili çok ilginç bir nokta da biz ma zamiri ile ilgilidir. İngilizce'de kraliyet ailesi güçlerini ve yüksek statülerini göstermek için birinci çoğul şahıs zamiri ve biz kullanırken, İran'da bu zamirin şu anda böyle bir anlamı yoktur. Bu durum bu ülkenin tarihi olaylarına dayanır. Yıllar önce burada yönetim monarşiydi. Şu anda bu sistem yerini kaybetmiş durumda. Dolayısıyla ma zamiri de onların yanında kaybolmuş ve farklı bir anlam kazanmıştır. İranlılar bazen bu kelimeyi alaycı bir şekilde kullanarak bizim uykumuz var gibi ifadelerle mizah yaparlar. İran'da karşılaştığım diğer hitap şekli ise insanların soyadlarıyla ilgiliydi. Yasal olarak İranlı kadınlar evlendikten sonra kocalarının soyadını almazlar. Bu nedenle iş ortamlarında kendi soyadlarıyla tanınırlar. Ancak toplumda kocalarının soyadını kullanmaları da mümkündür. Ayrıca hanım ünvanı kadının evli olup olmadığını belirtmez. İranlılar iş ortamlarında bireylerin soyadlarıyla birlikte beyefendi, hanım ünvanlarını kullanırlar. Birbirleriyle samimi olan kadın çalışanlar yalnızken birbirlerini isimleriyle birlikte canım kelimesiyle çağırırken diğerlerinin önünde hanım ünvanıyla birlikte soyadlarını kullanırlar. Erkekler de iş ortamında birbirleriyle samimi olduklarında genellikle isimlerini veya soyadlarını beyefendi olmadan kullanırlar. Eğitim durumu ve mesleki pozisyon genellikle soyadlarının önüne eklenir. Örneğin mühendis bey soyadıyla veya doktor hanım soyadıyla birlikte kullanılabilir. Genel olarak bir bireyin yalnızca adıyla ya da adıyla birlikte beyefendi veya hanımefendi kelimesinin kullanılması yalnızca bireylerin birbirlerini iyi tanıdığı durumlarda mümkündür. İngiliz kültüründe birinin adıyla hitap etmek resmi olmayan bir durumu gösterirken mutlaka yakınlık veya tanışıklık anlamına gelmez. Bu yüzden İngiliz İngilizce konuşanların İran'da en iyi uygulamasını resmi ortamlarda bireylerin isimlerini kullanmaktan kaçınmak olduğunu bilmeleri gerekir. Ancak yabancıların soyadlarının telaffuzunun İranlılar için zor olabileceği göz önünde bulundurulduğunda, yabancılar çoğu durumda İranlıların bulunduğu ortamlarda isimleriyle hitap edilmekten hoşlanırlar. Eğer sizi adınızla çağırırlarsa bu durum karşılıklı değildir ve siz onların adlarıyla hitap edemezsiniz. Hangi durumda saygının mı yoksa samimiyetin mi ağır bastığını değerlendirmeniz gerek. Bu nedenle bir yabancı olarak eğer adınızla hitap ediliyorsa bile soyadıyla birlikte beyefendi veya hanım unvanını kullanmaktan çekinmeyin. Eğer muhatabınız sizi adınızla çağırmak isterse bunu size kendisi söyleyecektir. Burada İranlılarla etkileşimde bulunurken dikkate almanız gereken birkaç önemli noktayı belirtmek istiyorum. İran'da insanlar Müslümandır. Bu yüzden toplumda karşı cinsle, hatta tanışma aşamasında bile tokalaşmak uygun değildir. Ancak aynı cinsiyetten olan kişiler sizi sıkıca kucaklayabilir ve öpebilir. Bu duygusal ve çok dostça davranışa hiç şaşırmayın. Onların niyeti sadece sevgi ifade etmektir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İranlılar Arasında isimli podcastimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Bugünkü sohbetimizde resmi ve gayri resmi davranışlar, nezaket ve geleneklerden bahsettik. Sonraki sohbetimizde Sofya A. Kutlaki'nin dilinden İranlılar arasındaki selamlaşma, ikram ve protokol kuralları hakkında sizlere bilgiler vermeye çalışacağız. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber olunca edeyin, mutlu ve esen kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu
19395-67-67 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Islami Projatantro Iraner Bishwo Karjokromer Bangla Onushthane apnader Shagoto Janacchi.